İdareciler bir yönüyle iki kısımdır. Bir kısma beraber görev yaptıklarının fikirlerini alırlar. Şu işi nasıl yapalım diye onlara sorarlar. Ama bir kısmı ise şunu şöyle yapın, bunu böyle edin. Direktif vermeyi sever ve diğerlerinin görüşüne pek de itibar etmez. İşte bu devlete uygulandığında eğer devlet üstten şunu şöyle yapın, bunu böyle edin devamlı talimat veriyorsa bu istibdat rejimi oluyor. Komünizm gibi sistemler tamamen istibdat rejimidir. Padişahlık sistemi de istibdada açıktır. Her padişah müstebit anlamına gelmiyor ama sistem olarak istibdada açık. Bediüzzaman'a bunu soruyorlar. Diyorlar ki istibdadın çirkinliğine, meşrutiyetin bu derece iyiliğine delilin nedir? Yani 1908 meşrutiyetiyle daha bir hürriyet ortamı oldu. Diyorsun ki istibdat çirkindir, hürriyet ortamı iyidir. Buna delilin nedir? El cevap, siz avam olduğunuzdan, hayalinizle tefekkür, gözünüzle taakkul ettiğinizden, temsil size bürhan-ı nazariden daha ziyade muknidir. Burada tabi muhatap kitlesi avam, geniş halk kitleleri. Zaten bu kitabın bir ismi de Reçetetül Avam. Avama bir reçete. Ve insanların %80'i ehli tahkik değil Bediüzzaman ifadesiyle. Yani %80 avamdır. Peki avamın durumu ne? Avam fikirden ziyade gördüklerine daha çok itibar eder. Siz diyor hayalinizle tefekkür, gözünüzle de akledersiniz. Gördüğünüze itibar edersiniz. Dolayısıyla teorik olarak size delil getirmekten ziyade ben bunu bir tasvir ile, bir temsil ile size göstereceğim. İşte biliniz hükümet hekim gibidir, millet hastadır. Farz ediniz ben bu çadırda oturmuş bir hekimim. Şu etraftaki her bir köyde Allah etmesin birer ayrı hastalık var. Ben o hastalıkları teşhis etmemişim. Hem de tacizimi istemeyen müdahalecilerden, yani yağcılık yapanlardan, yalancılardan başka kimseyi görmemişim. Şu halde şu köylere tanımadığım bir hastalığa, görmediğim bir hastaya gönderdiğim reçetesiz, mizansız bir ilacı istimal eden acaba şifa mı bulur veyahut ölür? Örnek verdim. Yani hayalimizde akletmek, işte hayal gözüyle bu görülebiliyor. Hükümet hekim gibi idareciler, millet de hasta. Ben diyor bir hekimim, şu çadırda oturuyorum. Etrafta köyler var ve her birinde farklı hastalıklar var. Ama ben onları yerinde tespit etmemişim. Ve bir de etrafımda yağcılık yapanlar var. Efendim siz rahatsız olmayın, biz size gerekli bilgileri getiririz diyorlar. Ama bunlar da yalancı. Bu durumda ben hekim olarak şu köylere tanımadığım bir hastalığa, görmediğim bir hastaya karşı reçete yazsam, acaba bu reçete onlara fayda mı verir, zarar mı verir? Yaşatır mı yoksa öldürür mü? Evet, mutu gable en temutu, ölmeden evvel ölünüz sırrına şunun sayyi muzdi manesinde mazhar oldunuz. Tabi hadisin bağlamı daha farklı. Ölmeden evvel ölün. Hesaba çekilmeden kendinizi hesaba çekin. Ama burada işin başka bir yönü nazara verilmiş. İşte her köye böyle ilaç göndermek, hatta daulcu ile, yani açlıktan dolayı kıvranıyor. Karın ağrısına müptela olan emsalinize hazım ilacı hükmünde olan ihane toplamak. Yani birisi açlıktan kıvranıyor. Buna hazım sodası verecek olsak, yani mide zaten boş, fayda değil, zarar vermiş oluruz. Ve ihane toplamak derken şu manada anladığım kadarıyla, yani diyelim ki fakirlik var etrafta, devletten devamlı onlara yardım gönderilmesi, bu aslında çözüm değildir. Hani derler ya, birine bir balık ver, karnı doyar bir defa, balık tutmayı öğret, doysun ömrü boyunca. Yani ricali devlete, devlet adamlarına düşen, evet fakirlere yardım etmek elbette bir görevdir de, fakat bu toplum olarak bir fakirlik varsa, toplumu kalkındırmanın yollarını aramak insanları iş güç sahibi yapabilecek programlar geliştirmek gerekiyor. Yahut eşkıyalık ve husumet derdiyle mültehip bulunan o vücuda iltihabı tezyid eden hamidilik icra etmek. Hamidilik, hamidiye alayları var ve o günün şartlarında doğuda, güneydoğuda bir takım terör olayları da olmuş. Abdülhamid kendine bağlı bir şekilde hamidiye alaylarını kurdurmuş ve aşiret ağalarına silah veriyor. Ve onlara etrafta düzeni sağlamalarını bu şekilde görev olarak vermiş oluyor. Ancak Bediüzzaman bunun tam da bir çözüm olmadığına dikkat çekiyor. Bunun bir benzerini 1984 ve devamında o bölgede meydana gelen terör olaylarıyla alakalı. İşte devletin icraatından birisi koruculuk sistemi oldu. Koruculuk sistemi Hamidiye alaylarının bir benzeri. Yani tabii bu da bir çözümdür, o ayrı mesele. Ama tek başına çözüm bununla da gerçekleşmez. Nitekim bunun da bir takım sıkıntıları olduğu zamanla görülmüş oldu. Yani insanlar arasında diyelim husumet var. Husumet bir dert. Bunun çözümü Hamidiye alayları değil. Bunun yerine bu insanların kültürel seviyesini yükseltmek, farklılıkların bir zenginlik olduğunu gösterebilmek, ihtilaf ahlakı, yani farklı düşünebiliriz ama aynı toplumdayız, bu şuuru kazandırmak, bunlar daha köklü tedbirler. Yoksa sadece polisiye tedbir düşmanlığı daha da artırabiliyor. Ve ilahirihi, acaba tedavi mi yoksa tesmim midir? Yani adam açlıktan kırılıyor, buna maden sodası gönderiyorsun. Açlığı daha da artar. Millet birbirini kırıyor. Hamidiye alaylarıyla silahla müdahale edildiğinde iki tarafın düşmanlığı belki daha da ziyadeleşiyor. İşte diyor, bu bir tedavi mi yoksa zehirlemek midir? Melekül mevte yardım etmek midir? İşte mahiyeti istibdadın timsali budur. Yani istibdadın timsali bu. Yani zira sabıkta padişah kendi yerinde mahpus gibi oturuyordu. Yani padişah İstanbul'da, etrafında da tabii ricali devlet var. Biçare milletin halini anlamıyordu. Yahut zaafı kalp ve kuvveti vehim ile anlamak istemiyordu. Yahut mütehevvisane ve mütekeyyifane ve mütekalkıl olan tabiatı anlattırmaya müsait değildi. Yani bunlar tabii değişik padişahlarla ilgili yorumlanabilecek durumlar. Ya yani buradan hareketle işte Bediüzzaman Abdülhamid'i çok sert tenkit etmiş gibi diyenler oluyor. Şahsıyla bir problemi yok Bediüzzaman'ın, Abdülhamid'in şahsıyla. Ama sistem olarak padişahlık sisteminin sağlıklı olmadığını gerek bu eserinde gerek başka eserlerinde söylüyor. Ve padişahlık sisteminde kişi kendi heveslerine mahkum olabilir. Kendi keyfine göre şunu şöyle yapın, böyle edin diyebilir. Ve tabiat itibariyle bir takım zaafları da olabilir. Ona göre icraatları olur. Ama bunun yerine işte her taraftan seçilmiş parlamenter sistemde seçilmiş kimseler, onlar kendi bölgelerinin problemini getirir, çözümü üretir. Bu daha sağlıklı. İşte hükümetteki istibdada, her şeydeki istibdadı kıyas ediniz. Yani bu bir sistem. Eğer üstte bir istibdat sistemi varsa dalga dalga aşağıya doğru bu yayılıyor. Böyle ki diyelim ki tuvalette görevli olan birisi millete istibdat uygulamaya kalkıyor. Buranın ağası benim diyor. Keyfine göre millete bağırıp çağırıyor. Hatta bu insanda bir damar. Şu an hastanelerimizde güzel sistemler var, randevu sistemi gibi. Ama 2000'li yıllar öncesini hatırlayanlar bunu daha iyi anlayacaklardır. O zaman bu yoktu. Ve bazıları sabah namazını kılıp hemen hastaneye gider, sıraya girerdi. Oraya bir liste yapılır, listeye adını yazardı. Ve orada bir görevli de bulunurdu. Ve o görevli keyfine göre bazen aradan bir başkalarını alabilirdi veya bazılarının ismini oraya kendi keyfine göre önceden söylemişler ilave edebilirdi. Ve millet orada kuyrukta beklerken onlara bağırır çağırırdı. Birisi kavram olarak bunlarla alakalı koridor tanrıları ifadesini kullandı. Yani herkes biraz yetkisi varsa bu yetkisini istibdada müsait bir şekilde kullanmaya çalışıyor. Yani üstte bu işin zirvesi olur, aşağıya doğru da dalga dalga bu yayılır. Hatta taklidi tevlid eden ilmin istibdadı dahi böyledir. Yani demek ki ilmi istibdatta da taklit var. Yani birisi ilim olarak diyelim biraz öne çıktı. Herkes artık benim fikirlerimi benimsesin, benim doğrularımı benimsesin diyebilir. Ve o zaman ona tabi olanlar mukallit durumunda kalır. Yani sadece onu taklit etmiş olurlar. Kendi fikirlerini pek de çalıştırmazlar. Amma biz zarure hükümet-i İslamiye'nin hedefi maksadı olan meşrutiyet-i meşruanın timsalini isterseniz. Yani İslam hükümetinin asıl hedefi olan şeriata uygun bir şekilde meşrutiyetin timsali. Bunu isterseniz farz ediniz ben bir hekimim. Şu çadır dahi eczanedir, içindeyim. Umum köylerde veyahut evlerde çeşit çeşit hastalıkları teşhis etmiş, reçetesini yazmış bir müntehap adam yanıma geliyor. Yani elemanlarım var. Bunlar köy köy dolaşmışlar. Hastalık nedir? Bunları belirlemişler. Onlar yanıma geliyor. Reçetesini ibraz ediyor ki Daul Cehil ile baş ağrısı var. Yani Doğu illerinde özellikle cehalet ileri boyutlarda o dönemde. Yani millet cehaletle başı ağrıyor. Ben dahi fen afyonunu iptida onların lisanlarının zarfında sonra da lisan-ı resmiye ifra ederek veriyorum. Yani cehaleti ilimle ortadan kaldırırız. Ben de işte fen ilacını, afyonunu önce onların lisanlarının zarfında, yani ana dilleri o bölgede Kürtçe olarak, sonra da lisan-ı resmi dil Türkçe, sonra resmi dile ifra ederek veriyorum. Bir başkasının reçetesini gösteriyor ki kalp hastalığı olan zaaf-ı diyanet var. Yani bir başkası geliyor, efendim işte milletin kalbi zayıf, yani din noktasında zayıf. Ben de fünununu Marif-i İslamiye ile mezcederek bir macun yapıyorum. Müderrislerin ellerine veriyorum, gönderiyorum. Yani müderrisler onlara feni de anlatıyor. Müderrislere yani seyda dedikleri dini ilimleri bilenlere daha hürmetleri var. Onlar feni de anlatınca kabulleniyorlar. Diğerinde Daül Husumet ile ihtilal sıtması var. Yani bu doğuda, güneydoğuda. Günümüzde de yine aşiretler arası problem şeklinde bazen olabiliyor. Düşmanlık. Zamanında birbirlerinden öldürmüşler ve bu alevlenip devam edip gidiyor. Ben de fikri milliyeti uyandırarak, ışıklandırarak, tiryak misal, adalet ve muhabbeti onur ile mezcettirerek. Yani bunun çözümü adalettir, muhabbettir. İnsanlarda adalet duygusu olmalı. Yani şöyle, diyelim bir aşiretten bir kişi öldürülmüşse, biz onlardan 10 tane öldürürüz diyebiliyorlar. Halbuki bu adalet değil. Bir de fert olarak zaten bir kişiyi de öldüremezsin. Devletin buna müdahil olması gerekir. Bir de muhabbet. Yani Yunus Emre gibi zatlar, dövene elsiz gerek, sövene dilsiz gerek gibi böyle muhabbetle insanların içine çıkmışlar. Ve o ortamlarda insanların gerçekten muhabbete ihtiyacı var. İşte adalet ve muhabbet bunlarla sulfato misal bir ilaç veriyorum. İşte böyle bir hekimdir ki vatan hastanesinde bir çare etfali helaketten halas eder. Çok güzel bir temsil. İşte hükümet hekim gibi, millet hasta, bir doktor çadırda duruyor ama köylere gitmemiş, hastaları görmemiş. Sadece duyduğuna göre onlara reçete yazsa, bu ciddi bir tedavi olmayacaktır. Ama her yerden gelenler var. Gelenler tıp ilmini de biliyor. Ve geldikleri yerde ne gibi hastalıklar olduğunu söylüyorlar. Ona göre reçete yazıldığında bu faydalı bir reçete olacaktır ve dolayısıyla rahatlıkla tedavi gerçekleşecektir. Demek ki halka dayalı sistemle baştan baskıya dayalı sistem bu ikisi kadar birbirinden farklı.